Ada. Başını çevirdiğinde karşısındaki karanlık artmaya başlıyor. Andrio Nikos neden sonra anlıyor karanlığın niye arttığını. Adaya çok yaklaşmıştır artık. Kayalık tepenin karanlık kütlesi arkasında gökyüzü belli belirsiz aydınlanıyor. Yorgun kolları artık düşüncesiz, istemsiz, katılaşmışlığın duysuz kolaylığı içinde kürekleri kaldırıp indirmeye devam ediyor. Kulakları işitmiyor artık. Kürekler suya girip çıkıyor. Sular sabahın dinginliği içinde sandalın iki yanında yırtılıyor, yamanıyor. Başını çevirdiğinde ada hızla büyüyor şimdi karşısında. Işım arttıkça da küçülüyor gibi. Işık artık denizin yüzünü yalamaya başlayacak neredeyse. İnce bir yel ürpertiyor şimdi Andronikos'u. Adadan getirdiği bir çam uğultusu ile, bir çam kokusu ile ürpertiyor onu. Ne zamandır böyle bir koku gelmemişti burnuna. Günlük kokusundan bu gecenin balık, yosun, tuz kokusundan ayrı, yeni. Andronikos'un böyle yeniliklerle oyalanacak vakti yok oysa. Canı oyalanmak istiyor. Ama vakti yok. Olmamalı. Niye olmamalıymış sanki? Andronikos'un ağzı biraz çarpılıyor. Manastırda, başkentte, Bizans'ta, insanlar arasında bu çarpılma bir çeşit gülümseme sayılırdı bir zamanlar. İnsanlar arasında yaşadığı zamanlar, düne değin. Düne değin, insanlar arasında yaşadığına inandığı, yaşadığına kendini inandırdığı, inandırmaya çalışarak aldattığını anladığı güne, düne değin. Dün değil, önceki gün. Sabah oluyor şimdi. Dün de bir günlük geride. Vakit bol bundan sonra. Vakit çok. Ölmek için de, bir şeyler yapmak için de vakit bol. Çok. Çok bol. Bolluğun değeri anlamı olmayacak ölçüde bol. Ne yapmalı bu vakti? Bir şeyler yapmalı, bir şeyler kurmalı. Ama kurmak, kurmak için, kurmak gücünü bulmak için. Andronikos gülüyor. Hala kaptırabiliyor kendini bu gibi saçmalara, saçma düşünce zincirlerine. Kendini aldatmaktan başka işe yaramayan bu kısır. Kısır bile değil. Kısırlığı baştan kabul etmiş. Bu çeşit döngülere kısır bile dememeli. Kısırlığı baştan kabul ettiğini unutmamalı. Sevgi sözünü bol bol kullanabilmek, başı dönesiye, esriyesiye, karşısındakileri inandırasıya, karşısındakileri kusturasıya sevgi sözüyle oynayabilmek için, sevginin bütün evreni ayakta tuttuğuna, başta kendini inandırabilmek için, kısırlığı başta kabul ettiğini unutmamalı. Avuçları daha çok kanamasın diye kürekleri yola çıktığından bu yana kaçıncı kez, ne olacak, kaçıncı kez diye saymak, kaçıncı kez diye düşünmek neye yarar? Ne çıkar böyle sayımlardan? Bu da artık önemsiz. Hiç değilse sayı saymasını unutmalı bir zaman. Bırakıyor elinden. Ellerini suya batırıyor. Avuçları sanki başkasının avuçları. Kendinin değil. Sızlıyor. Cızırdıyor gibi. Kızgın yağ dolu bir tavaya su sıçramışçasına cızırdar gibi. Bu da bitecek zaten. Artık kürek kullanmak da yok. Taş taşımak var belki birkaç günlüğüne yahut saatliğine. Onu da bilmiyor. Oysa bir şeyler kurmak için inanmalı insan. Her şeyden önce inanmalı. Döngünün kısırlığına, kısır bile sayılamayacak boşluğuna saplanıyor gene. Saplansın ne çıkar? Saplanıp saplanmamanın değeri kalmadı artık. Son iki günün bunluğuna yeniden girse, bu batakta batsa bile bu düşünceyi durduramaz ki. Kısır da olsa, 33 yıllık bir ömrün sonunda, dünyayı değiştirdiğinin farkına bile varmadan, Filistin'in bir dağında çarmıha gerili ölen o köylü ile aynı yaşta Andronikos. Ama onu aklına hiç getirmemeli şimdi. Birçok şey onun yüzünden olmuş gibi, oluyor gibi. Oysa kendini aldatmak boş bundan böyle. Olanlar onun yüzünden değil, onun yoluna bağlanmış görünen, bağlandığına inanan insanların kendi aralarında çekişmeleri yüzünden oluyor. Sanki başkalarını suçlu bulmak, neye yarar başkalarını suçlu bulmak? Hele bugün. Kendi kısırlığına dönüyor. Güneş yalıyor şimdi suları. Güneşle birlikte ince bir yel. Suların dibi görünmeye başlıyor. Derin, cam gibi, taze, yemiş gibi, buz gibi bir yeşil. Andronikos yorgun. Bakmıyor bile arkasına artık. Adanın yaklaştığını, büyüdüğünü, yükselen ışıkta basıklaştığını görmeyecek. Biliyor öyle olduğunu. Bakmak istemiyor. Havanın biraz ısınmasıyla birlikte ürpermeye, üşümeye başlıyor. Gecenin soğuğu kırıldıkça üşüyor. İyi öyle olması. Bu gibi şeyler, küçük küçük gerçeklikler insanı oyalar. Andronikos daha uyuyamaz. Uyumamalı. Sular kararıyor ansızın. Yeşil karalarla, sarılarla kararıyor. Kürekler siyah. Andronikos denizci değil. Andronikos kürek çekmesini bu gece öğrendi dense yeri. Ama sular kararınca siyah yapmak yapılacak tek şey. Öteden beri bilinen, tekliğinde başka şey düşündürmeyen iş. Çiçek çiçek, ağaç ağaç yosunlar, sarılarla karalar su yüzüne yaklaşıyor. Kayalarda. Artık arkasına bakmalı. Sandalı nereye yanaştıracağını kestirmeli. Sandalı çevirmeye başlıyor. Ağır ağır. Kayalara oturmadan yapmalı bunu. Adanın doğu kıyısı nasıl bilmiyor. Ama bu kıyısı, batı kıyısı çok kayalık. Önemli olan tek şey buraya varması. Kayalık olsun olmasın, sular hafif hafif kabarmaya başlıyor. Kayalardan birine sürüklenmeden, oturmadan yanaştırmalı sandalını. Ayağa kalkıyor. Sandal yalpavuruyor. Çakılı koya doğru. Kayalar arasından, suyun yüzündeki kayalarla içindeki kayalar arasından bir yol gider gibi. Oradan gitmeye çalışacak. Sular gene aydınlandı şimdi. İri iri çakıllar hızla yükseliyor suyun yüzüne doğru. Hafif bir hışırtı geliyor sandalın altından. Sonra çok daha kuvvetli bir hışırtı. Gıcırtı gibi. Andronikos ne yapacağını, ne yapması gerektiğini bilmiyor artık. Kürek mi çekmeli, suya mı girmeli? Suya girmek daha kolay olacak. Sandal sapasağlam kalmalı. Eteklerini kaldırıp suya sokuyor bir ayağını. Su soğuk. Gülüyor. Bırakıyor eteklerini suya. Sandalı çok yatırmadan öteki ayağını da aşırıyor bordadan. Sonra atlıyor suya. Sandığından, göründüğünden derin burası. Çakıllar kaygan. Kayaların, çakılların düzüne basa basa ilerlemeye çalışarak sandalı ardından çekiyor. Sular şimdi daha sıcak. Bacakları alıştı suya. Etekleri önce karnına, sonra da dizine yapışmıştı. Şimdi bacaklarının altına yapışıyor. Kayalar basamak gibi yükseliyor. Ağustos böcekleri şimdi iyice azıtmış, sersemletici bir uğultu çıkarıyor. Yelin kokusu ağırlaşıyor şimdi. Fundalıklar ağır, ballı, keskin bir koku salıyor. Çamlar kızdıkça iki ayrı kokuyu karıştırıp yayıyor havaya. Tanrım diyor Andronikos. Biraz sonra suyu bulabilsem ya. Sesi bir daha kulağına denk geliyor. Oysa sesli konuştuğunun farkında değildi. Buna dikkat etmeli. Konuşurken içinden mi konuştuğunu, sesli mi konuştuğunu insan her zaman bilmeli. Ağaçların aralık yerlerinden yere akan güneş ışığı daha yakıcı şimdi. Andronikos susuyor. Düşüncelerinin söz haline gelmemesine dikkat ederek çıkıyor tepeye doğru. Joachim onu bulamaz. Joachim ona kızmıştır kendisine haber vermeden gittiği için. Joachim yeni inanca bağlanacağına, bağlı kalacağına ant içmiştir. Joachim bu son günlerde zaten hep Andronikos'un ağzına bakıyor. Kulaktan kulağa dolaşan bir takım söylentilerin doğrulanması halinde ne yapmaları gerekeceğini kendisinden öğrenmek istiyordu. Söylentilere göre varılan karar kesindi. Resimlerin karşısında dua etmek, resimleri öpmek, resimlerden bir şey beklemek puta tapıcılıktan başka bir şey değildi. Doğu illeri halkı zaten bu gibi şeylere karşı duruyor. Bunları beğenmediğini, bunların devleti uçuruma götüreceğini söyleyip duruyordu. Araplar vardı sonra. Devleti sıkıştıran, resimlere düşmanlığı bilinen Araplar. Bunlar Bizans'taki imparatoru niye bu kadar düşündürürdü? Orası iyi bilinmiyor, anlaşılmıyordu. Ama karara göre puta karşı, puta tapıcılığa karşı çıkan bir dinin puta tapıcılığı tapınmanın şartı haline getirmesi düşünülemezdi. Kilise resimlerden yana olduğunu hiçbir zaman açıkça bildirmemiştir diye sözler de duyuluyordu bu ara. Kilise resimden yana değildi de niye kiliseler resimlerle dolup taşıyordu? Niye imparatordan başlamak üzere resimlerin kutsallığına inanıyordu herkes? Joachim bunu anlamaya çalışıyordu. Andronikos bunları düşünmek bile istemiyordu ama o da anlamaya çalışıyordu. Putlar, resimler kaldırılacak. Putsuz, resimsiz tapınmaya dayanan bir din canlandırılacaktı. Dinin temeli buydu. Resimler kaldırılacak da değildi. Bir süre önce denenen iş kanlı sonuçlar vermişti sarayın kapısında. Gerçi o yalnız bir resim işi değildi. İmparatorun kendini Handis'e İsa yerine koymaya kalktığı duygusu da vardı. Kalabalığın korku dolu yüreğinde. İmparator bunu bir daha göze alamayacaktı. Öyle söyleniyordu. Resimler yakılacaktı. Yakılacaktı. Direnecekler. Eski inanca körü körüne bağlı kalacaklar. Kalmak isteyecekler. Kalacağı sezilenler düşünülerek onları yola getirmek için. Daha başka söylentiler de vardı. Başka şeyler de yapılacaktı. Bu çeşit çeşit söylentiler bu kadar ayrıntıya indiğine göre karar verenler arasında da hiç değilse başlangıçta anlaşmazlık çıkmış olacaktı. Gene söylentilere bakılırsa imparator yüce kurulunu toplayıp bu konudaki yarlığının onaylanmasını istemişti. Patrick bunu kabul etmemişti. Hemen atılmıştı yerinden. Söz dinleyen birini Patrick yapmıştı imparator. Bu söylentiler yayılıyordu şehirde. Oysa Patrick'in çekildiğini bildirdiklerinde, değiştirildiğini haber verdiklerinde sağlık sebeplerinden söz etmişlerdi. Kim bilir, karar belki de gerçekten yalnız görünüşte oy birliğiyle verilmişti. Belki gerçeklik daha başkaydı. Söylentiler bu kararın arkasında daha başka neler yattığını ekliyordu. Kısa bir süre önce Bizans'a gelen Doğu illeri, ileri gelenlerinin bu işte parmağı olduğu söyleniyordu. Doğu'da resimlere karşı yeniden harekete girişildiğini haber vermişlerdi deniyordu. İmparator Araplara karşı Doğu ordularına güvenmek zorundaydı. Doğu orduları ise bütün resme karşıydı. Bütün bunlar karma karışık sözler halinde anlatılıyordu. Ama Andronikos için bütün bu gizli, açık nedenlerin hiç önemi yoktu. Andronikos için önemli olan bu kararın yürürlüğe girdiği gün ne yapacağı, ne yapması gerektiğiydi. Ansızın kuvvetlice bir yel esiyor. Andronikos duruyor. Terlediğini, yerin serinliğinden, yüzünün yalayışından duyduğu yıvışıklıktan anlıyor. Ama o zaman tabanlarının sızısını da fark ediyor. Kavgaların çektiği tabanları unutmuştu. Su bulsa tabanlarını da biraz yıkayacak, biraz ferahlayacak. Çok sızıyor şimdi. Ama yürümeli. Nasıl olsa yapacak başka şey yok. Önce yalnız papuçlarının bağlarını çözüyor. Çıkarıyor papucunu ayağından. İçindeki çam iğnelerini, tozları, küçücük taşları silkeliyor. Giyip bağlarını bağlıyor gene. Oysa Andreas, yıllarca tartışıp ileri geri söylendikten sonra son zamanlarda susmuştu. Birkaç yıl sustuğu söylenebilirdi. Ama kısa bir süre önce dışarıya vurmuştu içindeki. Bu gidişle puta tapıcılık çağına yeniden döneceğiz demişti. Saray kapısındaki olay üzerine o gece halkın özellikle kadınların saray kapısındaki İsa resminin parçalanması üzerine ayaklanıp bu işi yaptırmakta olan saray memurunu öldürdüğü haberi gelince imparator misillemeye girişecekti bundan sonra. Resmin yerine de haç koyduracaktı. Ama Andreas bunları daha bilmiyordu. Andronikos'a güvendiği için bu düşüncesini açığa vurabilmiş olsa gerekti. Bunu söylediği sırada imparatorun buyruğundan yanaydı. Ama manastırda durum değişmiş değildi ki. Andronikos'a güvenmekte haklıydı Andreas. Andronikos gidip o güne dek bağlanılmamış inanca bu kadar aykırı bir düşünceyi manastır başına duyuracak kişi değildi. Ancak Andronikos'un kendisini hemen haklı göreceğini, sözlerine hak vereceğini düşünmekle yanılmıştı Andreas. Ayrıca öyle düşünmüş müydü ki? Andronikos bu sözleri işittiği zaman irkilmiş, neden sonra Andreas'ın yıllarca resimler karşısında tapındıktan, inancını onlara dayandırdıktan ya da dayandırır göründükten sonra bu düşünceye birdenbire nasıl geldiğini sorabilmişti. Düşüne düşüne diye karşılık vermişti Andreas. Bu karşılık doyurucu değildi. Düşünmekle, zamanla düşünceler değişe değişe bu kanıya varılabilirdi ama değişiklik insanın yüzünde bile belli olurdu. Andreas bunu yıllarca önce de düşünebilecek, düşünmüş olabilecek yaştaydı. Ansızın damdan düşercesine böyle bir kanıya vardığı kabul edilse, bunun sonuçlarını sonuna dek düşünmek, ona göre davranmak gerekirdi. Oysa o günün akşam ayininde Andreas da en ufak bir değişiklik gözlemleyememişti. Demek ki Andreas ya puta tapıcılığın kötü bir şey olduğunu kabul etmiyordu ya da sabah yalan söylemişti. Onu sınamak mı istemişti acaba? Oysa böyle yapması için en ufak bir sebep bulunamazdı. Andreas az konuşan, doğru söyleyen, söylediğini tartan bir insandı. Çok heyecanlanmazdı bir şey tartıştığı zaman. Ama söylediğini inanarak söylediği, içten söylediği belli olurdu. Andronikos duruyor, şimdi yel esmiyor. Fundalar, pırnallar her zamankinden baygın bir koku salıyor sıcakta. Ortalık böceklerin cırıltısı dışında sessiz. Uzakta, çok uzakta ince bir uğultu, denizin kayalara çarparken çıkardığı sesin çok uzaktan işitilisi gibi. Ama deniz kımıltısız. Işığın altında titreşen, erimiş gümüş gibi bir yüzey. Bu uzak uğultu, yakınlarda hışıldayan bir su da olabilir. Andronikos silkiniyor. Suyu arama, epeydir unuttuğunu farkına varıyor. Keşişin anlattığı kaynak, bu koca tepenin herhangi bir yanında olabilir. Onu bu kadar çabuk bulması fazla kolay olur. Yoksa aldanıyor mu? Keşişin suyu anlatırken, doğan güne karşı yıkanıp su içtiğini yazdığı ansızın geliyor aklına. Unutmuştu bunu. Gene de doğuya doğru yürüyor sabahtan beri. Andreas daha ertesi gün bir ara yanına gelmiş. Söze bir gün önce bıraktığı yerden devam etmişti. Resimlerin kutsallaşmaya başlaması, resimlerden yardım beklenmesi, İran savaşları sırasında rastlar demişti. Andronikos bunun doğru olup olmadığını bilemiyordu. Öyle bir şey duymamıştı o güne dek. Bildiği resimlerin oldum olası kutsal sayılığıydı. Andreas, Ermeniler resme değil haça önem verirler diye bağlamıştı sözünü. Şaşmıştı Andronikos. Ermenilere örnek vermek olsa olsa Andreas'ın aklına gelecek bir şeydi. Resim düşmanı da değilim diye eklemişti sonra Andreas. Ama resim uğruna cana kıyılması, resmin bu kadar kutsallık kazanması korkutuyor beni. Andronikos birden bu sözleri yarlığın dediklerine bağlıyor. Yarlı, bütün resimlere değil kutsal resme karşıydı. Andronikos kızıyor bu budalalığına. Bunu daha önce nasıl düşünmemiş? Andreas da bu konuda iki satır olsun niye konuşmamıştı? Geriye bakmak geliyor aklına. O zaman epey yol aldığını, denizden epey yükseldiğini anlıyor. Aşağıda çakılın bir bölüğünü görebiliyor şimdi. Kayalar artık yer bırakmıyor çamlara bu yamaçta. Ağaçların arasından tepeye yaklaşıp yaklaşmadığını bir bakışta anlamak güç. Nereye baksa ağaç var. Gerçi ağaçlar biraz daha aralıklı buralarda. Ancak tepeye varması için daha epey yürümesi gerekiyor herhalde. Su gerçekten buralarda bir yerde kaynıyorsa onu bulmalı her şeyden önce. Doğan güne karşı yıkanılan su olsa olsa tepenin öte yamacında olabilir. Oysa daha tepeye varmamış durumda Andronikos. Yoksa önce tepe, sonra su mu demeli? Andronikos birden yorulduğunu duyuyor. Çöküyor bir ağacın dibine. Sağına bakınca sırt gibi yükselen bir toprak parçasının üst yanının düz olduğunu fark ediyor. Oraya çıksa belki daha iyi görebilecek. Kalkıyor. Bu sırtın doruğuna doğru yürüyor. Doruk diye gördüğü yere varınca düzlüğün aldatıcı olduğunu anlıyor. Ama buradan muhakkak ki daha iyi görebiliyor ileriyi. Tepeye çıkmak için nereden yürümesi gerektiği belli artık. Orada düğüm düğüm olmuş yaşlı bir çam artığını veriyor sırtına. Somununu cebinden çıkarıyor. Ağır ağır ısırıp ağır ağır çiğnemeye başlıyor. Söylentiler dallanıp budaklanınca Andreas'ın tutumunu daha iyi anladığını sanmıştı. Andreas yalana sapmadığına, inandığını söyleyip inanmadığını söylemediğine göre resimler karşısında tapınmanın puta tapıcılık diye görülmesi gerektiğine inanıyordu. Puta tapıcılığa da kötü bir şey diye bakıyordu. Orası da belliydi. Ama niye resimler karşısında tapınmaya devam ediyordu? Andronikos bir orasını çıkaramıyordu. Andreas düşüncelerinden, öz düşüncelerinden mi yanaydı? İmparatorun düşüncelerinden mi? İmparatorun buyruklarına kendi düşüncesinden daha çok mu saygı gösteriyordu? Bu sözlerin arkasında daha başka hesaplar, bir takım başka niyetler olabilirdi. Olsun olmasın, Andronikos için bunun önemi yoktu artık. Olamazdı zaten. Ancak Andreas'ın resimler karşısında tapınmaya devam etmesi, resmi inancın değişmesini bekleyerek yapılan, alışılagelmiş bir hareketten başka bir şey değildi herhalde. Öyle anlıyor şimdi. Yapılması gerektiğine göre yapılan, düpedüz yapılan bir iş. İnsanın içini, gönlünü bağlamayan bir iş. Andronikos'un aklı buna ermiyor. Ermiyor ama Andreas'ın bunu yapmasını ancak öyle anlayabiliyor, açıklayabiliyor. Andronikos son lokmayı ağzına atıyor. Ağır ağır çiğniyor ki susamasın. Lokması boğazına takılmasın. Bundan sonra yapılacak başka hiçbir iş kalmıyor. Suyu bulması gerekecek, o kadar. Ama son söylentiler çıktığı gün Andreas ona gördün mü der gibi bakmış olsaydı Andronikos kızabilirdi. Andreas bunu yapmamıştı. Yanına gelmiş. Benim düşüncemi biliyorsun. Sen ne yapacaksın diye konuşmuştu. Andronikos karşılık vermemişti. Bilmiyordu ne yapacağını. Ne yapacağını bilmeyişinden bile birçok şeyi daha o anda anlaması gerekirdi. Daha o gün. Ama bilmemeyi, bilememeyi kesin bir şey sanarak aldanmıştı. Aldatmıştı kendini. Joachim yanaşmıştı ona az sonra. Heyecanla anlatmıştı işittiklerini. Andronikos'un heyecanlanmamasına şaşmıştı. Ne yapacaksın diye sormuştu. Andronikos ona bilmiyorum diye karşılık vermişti. Bilmiyordu. Bilmediğini bağıra bağıra anlatmak istiyordu. Öyle geliyordu içinden. Sonra yatışmıştı. Akşama doğru Joachim'e yaklaşarak düşünüyorum demiş. Sonra uzaklaşmıştı hemen ondan. Joachim yanaşmıştı ona az sonra. Heyecanla anlatmıştı işittiklerini. Andronikos'un heyecanlanmamasına şaşmıştı. Ne yapacaksın diye sormuştu. Andronikos ona da bilmiyorum diye karşılık vermişti. Bilmiyordu. Bilmediğini bağıra bağıra anlatmak istiyordu. Öyle geçiyordu içinden. Sonra yatışmıştı. Akşama doğru Joachim'e yaklaşarak düşünüyorum demiş. Sonra uzaklaşmıştı hemen ondan. Joachim onu büyük bir iç çekişmesine düşmüş. En büyük, en önemli inanç, bulunç konularını içinden tartışıyor sanmıştı herhalde. Oysa onun düşündüğü, düşünmeye başladığı o kadar başkaydı ki o akşam sabahtan şehre çıkıp dönen keşişler manastırda toplandığında şehirde yayılan söylentileri anlatıyorlardı. Saray yakınlarındaki, merkez kiliselerin yakınlarındaki mahallelerde halk biraz çekingen, biraz kararsız görünüyordu. Bir iki mahallede yeni düşünceleri pek doğru yerinde bulanlar vardı. Böyle bir kararın bir an önce çıkmasının herkes için daha iyi olacağını söyleyenler vardı. Ama kenar mahallelere uzanmış olan keşişlerin anlattığı biraz değişikti. Sur diplerindeki mahallelerde, otlakların, mezarlıkların kıyısındaki sokaklarda, küçük kiliselerin çevresindeki evlerde halk homurdanıyordu. Söylentilerin gerçekleşmesini, günahların en büyüğünü işlemekle bir tutanlar. Kalkmalı artık, yürümeli. Güneş tepeye yaklaşıyor. Andronikos tepeye doğru, doğuya doğru yürümeye başlıyor. Yol düz değil ama deminkine göre çok daha kolay yürünen bir yol. Bir tutanlar olduğu gibi bu işin ardında bir oyun olduğunu düşünenler, bir dolap sezenler, bunun muhakkak başka bir harekete bahane yerine geçeceğini söyleyenler vardı. Durup dururken akşamdan sabaha böyle bir şey çıkarmak akıl kârı değildi. Toplantılarda gerçekten kararlaştırılan Tanrı bilir neydi? İmparator Doğulu'ydu. Doğu ordularıyla yakın ilişkisi biliniyordu. Doğu orduları onu tutmasa tahtı da elden giderdi. Oysa devleti ayakta tutması, doğudaki düşmanlara karşı koyabilmesi için Doğu ilinin ordularını, Doğulu kiliselerin ileri gelenlerine uymak zorundaydı. Yoksa Andronikos yeni yeni farkına veriyordu bu Doğu korkusunun. Bizans halkı bir Doğu umacısının korkusu içinde ne düşüneceğini şaşırmış, söylenip duruyordu. Bu düşünceler, bu korkular onu da aklını çelmişti. Ama üzerinde durmamıştı bunların. Yoksa diye sonu getirilemeyen bir takım kuşkuları sezdirmekle yetinmek neye yarardı? Başkaları da vardı. İmparatorun bu girişimini o güne dek en yüce varlık, asıl efendi sayılmış olan İsa'nın yerine kendini saltık hükümdar olarak göstermeye yöneltilmiş bir hakaret diye görenler. Bu korkunç karışıklık içinde sis ortasında kalmış gibi bir yol aramak, gerçekliği kavramak. Ama Andronikos bütün bunları bir yana bırakmış, yemeğini yedikten sonra çekilmişti hücresine. Yemek boyunca Joachim gözlerini ondan ayırmamıştı. Yanına takılıp odasına girmesin diye çok dalgın, çok düşünen bir hal takılmıştı Andronikos. Odasına girdikten, kapısını ardından kapadıktan sonra kendini döşeğine atmıştı. Orada kıpırdamadan bir dalıp bir uyanarak sabahı bulmuştu. Yeni ile inanç sözlerini birbirine çatıştırmıştı sabaha dek. Bir ilişki kuramıyordu bu iki söz arasında. Kimse kovalamıyordu ardından. Kimse yeni sözü ile inanç sözü arasında ilişki görmesini, kurmasını istememişti. Kimse sıkıştırmıyordu onu. Ama Andronikos sabaha dek bu sıkıntıları çözmeliymiş, ne yapacağını kararlaştırmalıymış gibi uğraşmıştı kafasındaki bu düşüncelerle. Ağaçlar şimdi gerçekten aralanıyor. Tepeye yaklaştığını biliyor Andronikos. Yol hala çıkıyor yukarıya doğru. Biraz da dikleşmeye başlıyor. Yel arada bir esiyor şimdi ama fırın ağzından eser gibi. Birden çok yemiş gibi oluyor Andronikos. Kap kap yemek yemiş gibi. Böyle sürüp gidemez biliyor. Biraz uyumaz, biraz su içmezse şişecek, ağırlaşacak, hiçbir işe yaramayacak. Oysa günün bir yarısı geçti geçiyor. İndikten sonra biraz gölge düşmesini bekleyecek bu yanlara. O zaman çıkacak bir daha. Ama hele çıksın. Sabaha karşı yerinden sıçrar gibi uyanmıştı. Hücre aydınlanıyordu yavaş yavaş. Bakmıştı uzun uzun çevresine, duvarlara, pencereye. Neden sonra anlamıştı uykuya daldığını. Kafasına üşüşmüş, kafasını doldurmuş düşüncelerin bir süre için olsun uykuya yenildiğini, sevinmişti buna bir bakıma. böyle hiçbir karara, değil kararı sonuca bile varmaksızın, varmağa ummaksızın düşünmek boş iş değil de neydi? İşe yanlış yerden girmiş, düşünmeye tersinden başlamıştı. Kendi kendine soracağı ilk soru şuydu: bu söylentiler gerçekleşirse bugüne dek inandığım, inancım sonucu yaptığım şeyleri, hareketleri değiştirmek zorunda kalacağıma göre bu değişikliği kabul edersem ne olacak, etmezsem ne olacak? Soru buydu gerçekte. Bu olmalıydı. Kaçmamalı, bu sorunun karşılığını aramalıydı. Ağaçlar gitgide aralanıyor. Deniz gitgide genişliyor altında. Yelin sıcaklığına, şimdi daha geniş aralıklardan tepesine vuran güneşin kızgınlığı katılıyor. Ağustos böceklerinin cırıltısı, arada bir kesildiği zaman algılanabilen yaygın, sarıcı bir titreşme şimdi. Görünmeyen bu binlerce böceğin kendisini görüp göremediğini, cırıltısını kestiği zaman bu susuşun kendisinden korktuğu anlamına gelip gelmediğini merak ediyor.